yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 27 Temmuz 2018 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay, Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanacağız. Bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Milat Gazetesi Ankara temsilcisi Bayram Zilan olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Bayram Zilan'la birlikte değerlendireceğiz. Spor bugün ikinci konu başlığımız. Sporda yaşanan gelişmeleri ise bize spor yorumcusu Tansu Polatkan aktaracak. Yurtta ve dünyada hava durumunun ardından bugünkü programımızın son konuğu Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Milat Gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milat Gazetesi'nin manşeti terör kampı Almanya. Avrupa'nın terör sevdası bitmiyor. Teröristlere kucak açan Almanya ikinci Kandil haline geldi. 14 bini aşkın PKK yanlısının Almanya'da yaşadığı ve örgüte para aktardığı tespit edildi. Sabah gazetesinin manşeti FETÖ'nün Afrika'yı kirletmesine izin vermeyeceğiz. Başkan Erdoğan, 15 Temmuz'da bizim başımıza bela olan bu alçak terör örgütü yarın Güney Afrika'nın da başına bela olabilir dedi. FETÖ'nün en çok faal olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Güney Afrika. Bu alçak terör örgütünün bazı kripto unsurları üzerinden Güney Afrika'nın hukuk sistemini istismar etmesine rıza gösteremeyiz. FETÖ'nün burayı üs haline getirmesine izin vermeyeceğiz. DAEŞ neyse FETÖ odur. PKK neyse Boko Haram aynıdır. Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede bu konuları ele alacağız. Bu örgüt zehrini sisteme zerk eden kirli, kalleş bir yapıdır. Türkiye nasıl yurt içinde örgütün belini kırmışsa yurt dışında da karanlık yüzünü ifşa etmiştir. Diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen aşağıda piyasalara 3.6 milyar dolarlık Çin dopingi demiş Sabah gazetesi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kredi paketi müjdesi verdi. Bakan Albayrak'ın Mayıs'ta gerçekleştirdiği Çin seyahati meyvesini verdi. Çinli finans kuruluşlarından yatırımlar için kullanılacak 3.6 milyar dolarlık kredi paketi tamamlandı. Kredi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün refinansmanını ve BOTAŞ depolama tesisleri için kullanılacak diyor Sabah gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti sıkı dayanışmamız kıskandırıyor. Erdoğan'dan manidar çıkış demiş gazete. Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden açıklamasının ardından Putin'le bir araya gelen Başkan Erdoğan, dayanışmamız gerçekten birilerini kıskandırıyor dedi. Başkan Erdoğan, BRICS zirvesi için gittiği Güney Afrika'da önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, sonra da Rusya lideri Vladimir Putin'le bir araya geldi. Bu yılki ikinci yüz yüze görüşme, Trump'ın Türkiye'yi yaptırımla tehdit ettiği tweet mesajının hemen ardından gerçekleşti ve oldukça samimi bir havada geçti. Erdoğan'ın "Aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor" sözlerini gülümseyerek dinleyen ve "Spasiva, teşekkürler" diyen Putin, "İlişkilerimiz her daim gelişecek" cevabını verdi. İki liderin gündeminde ticari ilişkilerle birlikte Suriye konusu da geniş yer tuttu diyor Akşam gazetesi. Bedelli'de başvuru süresi 3 ay, hemen yandaki haberin başlığı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Bedelli'nin yol haritasını açıkladı. Başvurular 3 ay içinde yapılacak. Dönemlerin 4 mü 6 mı olacağını Milli Savunma Bakanı belirleyecek. 21 günlük temel eğitim hızlandırılmış şekilde verilecek dedi. Türkiye gazetesinin manşeti "Bu fırsatı kaçırmayın, af ve barış için süre doluyor" demiş gazete. Vergi affından varlık barışına kadar birçok önemli fırsatta son 5 güne girildi. 31 Temmuz'da başvuru süresi dolacak uygulamalardan faydalanmak için acele edin demiş Türkiye gazetesi. Yılbaşından bu yana çıkarılan torba yasalarla vatandaşın hayatını kolaylaştıran birçok adım atıldı. Vergi ve cezalara, faiz affından istihdam teşvikine, girişimciye destekten emekli ve muhtaçlara desteğe kadar birçok alanda kolaylık getirildi. Milyonlarca vatandaşın vergi cezalarıyla her türlü gecikme zammının affı için son gün 31 Temmuz. Varlık barışında da son 5 güne girildi. İmar barışı düzenlemesi 31 Ekim'de, 2B fırsatı 31 Aralık'ta, öğrenci affı da 18 Eylül'de sona erecek demiş Türkiye gazetesi. Papaz tehdidi hemen yandaki haberin başlığı. FETÖ PKK sarığı Papaz Brunson'ın ev hapsi de Trump'ı kesmedi diyor Türkiye gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı attığı tweetle Türkiye'yi tehdit etti. Amerika Birleşik Devletleri, Brunson'ın uzun tutukluluğu sebebiyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum adam derhal serbest bırakılmalı dedi. Ankara'dan Trump'a sert tepki geldi. Hiç kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz. Tehditlere müsamaha etmeyiz. Hürriyet gazetesinin manşeti "Amerika Birleşik Devletleri tehdidine sert yanıt." Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve yardımcısı ev hapsine alınan Amerikalı pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını açıkladı. Ankara tehdide çok sert yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün, Amerika Birleşik Devletleri Brunson'ın uzun süreli tutukluluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı tweet'i attı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence de katıldığı bir toplantıda "Pastör Brunson'ı hemen serbest bırakın ya da sonuçlarına hazır olun. Brunson evine dönene kadar Türkiye'ye önemli yaptırımlar uygulanacak" dedi. Amerika'nın açıklamalarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ucuz tehditlere tahammülümüz yok" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Amerika Birleşik Devletleri yönetimi bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir" açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Tehdidi kabul edemeyiz" diye konuştu. Türkiye'ye krediye engelleme kararı hemen bağlı olan haberin başlığı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen gelen açıklamalarla aynı dakikalarda Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nden F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimini durdurma hamlesi geldi. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi de Türkiye'ye kredi verecek uluslararası kuruluşların engellenmesi kararını aldı. Yeni Akit gazetesinin manşeti müebbet korkusu dilini çözdü. 28 Şubat davasında müebbet hapse mahkum edilen Çevik Bir, karar gerekçesine itiraz için hazırladığı dilekçede darbe sürecinde kendilerine destek veren Yılmaz, Demirel, Cindoruk ve Çağlar gibi siyasetçilerle en yakın silah arkadaşları olan İsmail Hakkı Karadayı suçladı. Milliyet gazetesinin manşeti küstaha bak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın çirkin tehdidine Türkiye'den tepki yağdı. Terör örgütleri FETÖ ve PKK'dan yargılanan rahip Brunson nedeniyle Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunan Trump'a Ankara'dan sert yanıt geldi. Tehditlere boyun eğmeyiz. Önce Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Pence, ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan rahip Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağını açıkladı Trump Twitter'dan. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Brunson'ın uzun süreli tutukluluğu için Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulayacak. Brunson serbest bırakılmalı ifadelerini kullandı. Amerika'dan gelen açıklamalara Ankara'nın yanıtı sert oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ucuz tehditlere karşı tahammülümüz yok dedi. Amerikalı mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise kimse bize talimat veremez, tehditlere de boyun eğecek değiliz, hukuk kuralları herkes için geçerli diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın da tehdit kabul edilemez dedi. Vatan Gazetesi'nin manşeti birileri bizi kıskanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Rahip Brunson bırakılmazsa Türkiye'ye yaptırım uygularız tweet'i attı. Bir saat sonra Erdoğan Rus lider Putin'le görüştü. Amerika Birleşik Devletleri'ne bu yanıtı verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, FETÖ soruşturmasında tutuklandıktan sonra ev hapsiyle tahliye edilen Rahip Brunson'ı bir kez daha gündeme getirdi. Bu masum adam derhal bırakılmalı, yoksa Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız dedi. Bir saat sonra Erdoğan, Güney Afrika'daki BRICS zirvesinde Rusya lideri Putin'le görüştü. Erdoğan'ın ilk sözleri, aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor. Siyasi, askeri tüm alanlarda ciddi yükselişi yakaladık oldu. Putin, Erdoğan'a destek verdi. Türkiye ile ortak çalışmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Rus lider, çeşitli krizlerin üstesinden gelinmesi konusunda ilişkilerimiz her daim devam edecek. Ekonomik ilişkilerimiz gelişecek diye konuştu. Yeni Şafak gazetesinin manşeti papazı yeniden tutuklayın. FETÖ ve PKK adına suç işlediği için yargılanan papaz Brunson'ın önceki gün tahliye edilip ev hapsine gönderilmesi kamuoyunun tepkisine çekerken Amerika Birleşik Devletleri'nden haddi aşan tehditler gelmesi bardağı taşırdı. Trump'ın Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacağız sözlerine en iyi cevap Brunson'ı hak ettiği şekilde yeniden tutuklama olacak diyor Yeni Şafak gazetesi. Evanjelik fanatizm başlığı atılmış. İlk tehdit fanatik evanjelist olarak bilinen Başkan Yardımcısı Pence'den geldi. Pence, Türkiye Brunson'ı derhal bırakmaz ve evine göndermezse Amerika Birleşik Devletleri önemli yaptırımlar uygulayacak dedi. Trump'ın şantajı ise Amerika Birleşik Devletleri papaz Brunson'ın uzun süreli tutukluluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak oldu. 35 yıl hapsi istenen Branson'ın sağlık gerekçesiyle tahliyesi ve ev hapsine konması şaşırtmıştı. İddianameye göre papaz, FETÖ'nün üst düzey üyeleriyle görüşüyordu. Amerikalı bir askere gönderdiği mesajda 15 Temmuz başarısızlığı için üzüldüğünü iletti. FETÖ'nün Ege imamı Bekir Baz'la birbirlerine yakın konumda 293 kez GSM sinyali tespit edildi. Türkiye'den sert tepki gördü bu tweetler, açıklamalar. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir. FETÖ konusunda adım atmayan Amerika Birleşik Devletleri, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. Türkiye'ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez dedi. Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Amerika Birleşik Devletleri makamlarının her seviyede paylaştığım tavsiyelerimi dikkate almaması büyük talihsizlik. Hiç kimse Türkiye'nin tehditlere boyun eğmesini beklememeli dedi. Ankara'dan da çok sert cevaplar geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden papaz için gelen tehditlere Türkiye'den çok sert cevaplar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin hukuk devleti olduğuna dikkat çekerek, ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur. Amerikalı muhataplarımız millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hemen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin bilgi verilmezken Çavuşoğlu Twitter'daki mesajında kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz. Hukukun üstünlüğü istisnasız herkes için geçerlidir dedi. Star gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Star gazetesinin manşeti küstah tehdidi suratlarına çarptık. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve yardımcısı Pence, casusluktan yargılanan Papaz Branson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'yi yaptırımlar uygulamakla tehdit etti. Ankara'nın tepkisi çok sert oldu diyor gazete.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Yiğitcan Karatepe hattımızda bizi bekliyor. Yiğitcan Karatepe günaydın.
Günaydın Arzu Türkdoğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Arzu Türkdoğan, Ankara'nın gündemi yoğun zira siyasilerin gündemi yoğun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da burada BRICS toplantısına katıldı. Dün başladı bu toplantı. İkili görüşmeler ve toplu görüşmeleri devam ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir ikili görüşmesi vardı. Bugün yine temasları devam ediyor. Saat 11'de BRICS Otorax yani sosyal yardım toplantısı olacak. Bu toplantı içerisinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yine bir konuşması olacak. Ardından da ikili görüşmelere geçilecek. Saat 19'da 21 saatlerinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önde gelen iş adamlarıyla akşam yemeği yiyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Diğer yandan siyasi partilerin de gündemi oldukça yoğun. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay krizi devam ediyor. Ankara'da toplanan 59 il başkanı kurultaya gerek yok dedi. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine destek verdi. Muhalif kanatsa kurultay çağrısında ısrarcı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden peş peşe gergin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ekiplerimiz de yine sıcak noktalarda işte bu siyasetin nabzını tutmaya devam edecekler. Bugün saat 8.15'te yeni Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya göreve başladı ve devir teslim töreni içinde bulunduğumuz saatler itibariyle tamamlandı. Celal Uzunkaya, Fethullahçı terör örgütüyle yoğun bir şekilde mücadele etmiş ve aynı zamanda bu örgütün de geçmiş zamanlarda mesnetsiz iddialarına maruz kalmış bir isimdi. Zira görevi devralmasındaki konuşması sırasında da teröre karşı mücadele mesajı verdi. Fethullahçı terör örgütüydü olduğu kadar PKK ve IŞİD'e karşı da şimdiye kadar süren amansız mücadelenin devam edeceğini belirtti Celal Uzunkaya. Bir diğer yandan Fethullahçı terör örgütüne yönelik davalar da devam ediyor. Genelkurmay çatı davasında sanıklar esasa ilişkin savunmalarını yapıyorlar mütalada. Aralarında sözde konsey üyelerinin de bulunduğu 224 kişi yargılanmaya devam ediyor. Bugün o davada ara karar verilecek. Öte yandan yine örgütün Kara Harp Okulu'ndaki eylemlerine ilişkin davayı da Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde devam edilecek. İşte bu davada sanıkların savunmalarının tamamlanması ve tanık beyanlarının tamamlanmasının ardından artık bugün esas hakkındaki mütalaanın açıklanması bekleniyor. Yine Fethullahçı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki gizli yapılanmasına yönelik örgüt yöneticileriyle 81 askeri personelin yargılandığı davada da karar bekliyoruz. İşte bu sıcak gelişmeleri yerlerinde ayrıntılarıyla birlikte takip ediyor ve izleyicilerimize, dinleyenlerimize aktarıyor olacağız diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
Yiğitcan Karatepe, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Milat Gazetesi Ankara temsilcisi Bayram Zilan. Bayram Zilan, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Yiğitcan Karatepe gündemi aktarırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BRICS zirvesi için Güney Afrika'da bulunduğunu belirtti. İki gündür orada Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün çok önemli görüşmeleri vardı. Bugün de görüşmelerin devam edeceğini söyledi Yiğitcan Karatepe. Nasıl değerlendireceksiniz zirveyi?
Sayın Erdoğan'ın, Başkan Erdoğan'ın aslında uzunca bir süredir zaten biz Afrika açılımını yaptığını biliyoruz. Yani bugüne kadar Türkiye'den, bırakın Cumhurbaşkanlığı düzeyinde, aslında Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bile katılım sağlanmayan, seyahat edilmeyen, görülmeyen coğrafyalar var ve bu coğrafyaları Başkan Erdoğan uzun zamandan beri seyahat ediyor. Buralardaki ilişkilerimizi geliştirmek ve ticari, siyasi, diplomatik ilişkileri daha kalıcı bir hale getirmek için sürekli mekik dokuyor ve bildiğiniz gibi Başkan Erdoğan'ın ziyaretleri bir 3-4 günlük ziyaret, hatta bazen 5 günlük ziyaret oluyor ve bunlar 3 ülke oluyor genelde. Gittiği zaman 3 ülkeyi birden gezip geliyor. Böyle bir Afrika açılımı epeydir var. Yani bunu bir not düşelim. Tabii bu BRICS zirvesi Cumhurbaşkanlığı düzeyinde katılım olsa da bu zirveye Başkan Erdoğan'ın davet edilmesi bir sürpriz aslında. Çünkü Güney Afrika'da yapılan bu zirve normalde 5 ülke tarafından temsili olan bir zirve ve buraya Başkan Erdoğan da davet edildi. Bence bu buraya bundan sonra üye olma ve katılma anlamında Türkiye'nin de burada bu birlik içerisinde olması adına önemli bir adım. Nitekim dün Güney Afrika'da şöyle bir açıklama geldi. Başkan Erdoğan'ın buraya davet edilmesi nin bir anlamı var dendi. Bir kere bu da bir işaret kabul edilebilir. Güçlü ülkeler var. Çin var, Hindistan var, Rusya var. Bu ülkelerin yer aldığı bir birlikten bahsediyoruz. Türkiye'nin de bu birlik içerisinde yer alması, konumlanması bence Türkiye adına önemli. Tabii bunu eksen kayması şeklinde değerlendirenler de şüphesiz olacaktır. Ancak dış politikada sabit bir eksen olmamalı. Yani bunu biz aslında AK Parti'nin hükümet politikalarının son döneminde özellikle görüyoruz. Yani Batı endeksli, Avrupa Birliği ve Amerika endeksli bir dış politikanın Türkiye'ye zarar verdiğini, yani sadece buraya yönelik bir perspektifin Türkiye'nin büyüyen ekonomisine, işte gelişen dünyadaki rolüne çok olumlu etki yapmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin zaten farklı perspektiflerle, farklı eksenlerle dış politikayı yürütmesi ve diğer ülke ilişkilerini bu şekilde tanzim etmesi gerekiyor. Nitekim Rusya ile ilişkilerin gelişmesini böyle okuyabiliriz. Yani Türkiye-Rusya ilişkisi bir ara bir fetret dönemi, o işte jet düşürülme hadisesinde yaşanan tatsız süreç çıkarırsak Rusya ile Türkiye ilişkisi gayet iyi gidiyor. Hatta biz gazeteciler olarak hep şunu söyleriz ki ben bunu çok kullanırım. Putin ve Erdoğan haftalık görüşmesi, işte rutin görüşmesi. Çünkü sürekli bir görüşme halindeler. Mesela bu yıl herhalde bir ikinci, üçüncü görüşmeleri oldu. Geçen yıl neredeyse 15 günde bir görüşüyordu Putin ve Başkan Erdoğan. Dolayısıyla bugün işte BRICS zirvesi kapsamında Putin'le görüşüldü. Putin'le bir saate aşan bir görüşme oldu. Bu görüşmede ağırlıklı olarak yine Suriye konuşuldu. Bunun yanında ticari, ekonomik ilişkiler, bir takım projeler konuşuldu. İşte Çin devlet başkanıyla bir araya gelindi. Bunların hepsi süper güç. Yani Çin dediğimiz dünya ekonomisini elinde tutan aktör ülkelerden birisi. Rusya hakeza öyle. Türkiye'nin işte Hindistan var. Başkan Erdoğan'ın Güney Afrika'daki ziyaretleri gerçekten güçlü ülkelerle yapılıyor. Ve buradan bir başka hayırlı sonuç da çıkıyor, da şu. Biliyorsunuz FETÖ terör örgütü, Fethullahçı terör örgütünün yapılandığı ve dünyaya açıldığı, belki de Kuluçka döneminin olduğu, Kuluçka dönemini geçirdiği coğrafyaların başında Güney Afrika geliyor. Fethullahçı terör örgütü mensuplarının halen biz oralarda olduğunu duyuyoruz vesaire. Dolayısıyla Başkan Erdoğan'ın Afrika'da yaptığı ziyaretlerde hep bir dosyayla gittiğini biliyoruz. Nitekim Güney Afrika ziyaretinde, Zambiya ziyaretinde de Güney Afrika'da bunu zaten yetkililerle konuştu. Zambiya'da da böyle yapacağını düşünüyorum. Gittiği her yere, özellikle Afrika ülkelerinde şunu söylüyor. Diyor ki bu bir terör örgütü. Yani bunun kimlik kartına bakmaksızın bunun nasıl Türkiye'ye zarar verdiyse size de zararı olabileceği noktasında. Yani bu kanlı bir terör örgütü ve ülkeleri karıştırma yeteneği olan bir başkası adına çalışan bir örgüt şeklinde bir uyarıda bulunuyor. Bu örgütün sadece Türkiye'nin değil aslında bütün dünyaya, bütün dünya ülkelerine zarar verecek kapasitede olduğunu söylüyor ve FETÖ'nün okullarına yönelik bir talepte bulunuyor. Diyor ki ya bu okulları kapatın. Yani bu ayan beyan ortada olan bir terör örgütü. Türkiye'de işte bu kadar gazimiz var, bu kadar şehidimiz var. Bunları yaptı vesaire. Sicili budur şeklinde bir dosya verip ya da bize verin biz işletelim diyor. İşte Maarif Vakfı biliyorsunuz bu yüzden kuruldu. Özellikle Afrika'daki ve diğer ülkelerdeki okulların FETÖ'den alınıp işletilmesi hususunda bir vakıf bu. Bu iki talepte, bu iki öneride bulunuyor Başkan Erdoğan. Nitekim bunu da Afrika gezilerinin tamamında yaptı. Kafkaslar'da bunu yaptı. İşte Doğu Asya'da bunu yaptı. Türk coğrafyasında bunu yaptı. Ve şu anda Afrika'daki temasların başındaki maddelerden birisi de bu FETÖ ile ilgili. Tabii ne sonuç alınır, ne yapılır bilmiyorum ama bu mermere su damlatmaya benziyor. Bence siz bu konuda kararlıysanız, yani bu FETÖ ile mücadele hususunda adım adım gidiyorsanız ve hep hiç yılmadan bunu yapıyorsanız bir netice alırsınız. Yani bu bir mermere 100 ton, 1000 ton, 10 bin ton suyu bir anda dökseniz o mermerde bir şey olmaz. Ama o mermere istikrarlı bir şekilde sürekli damla damla su damladığı zaman, akıtıldığı zaman mermerde bir oyuk meydana geliyor. Burada önemli olan istikrar. İstikrarla FETÖ ile mücadeleyi zafiyet göstermeden, bıkkınlık, yılgınlık göstermeden bununla mücadele etmek. Yani ben bunun neticesinin bugün alınmasa bile yarın mutlaka alınacağını düşünüyorum. Afrika'da olur, başka bir coğrafyada, Nijerya'da olur, işte diğer Afrika ülkelerinde olur, FETÖ'nün güçlü olduğu yerlerde olur ama eninde sonunda Türkiye'ye yarar bu.
Peki, evet, önemli bir seyahat, Güney Afrika seyahati. Şimdi bir de Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan bir gerilim var. Gazete manşetlerinde de okuduk, dinleyicilerimize ilettik. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Rahip Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Rahip Brunson geçtiğimiz günlerde ev hapsine çevrilmişti tutukluluğu. Bu şekilde davası devam ediyor. Bir takım ufak tehditlere de yaptırımlara da başlandığı yine bizim gazetelerde dinleyicilerimize duyurduğumuz başlıklar. Türkiye'den de sert tepki gördü. Bu açıklamalar nasıl değerlendireceksiniz?
Yani bir kere Pence ve Trump bence şuna bakmalı. Yani bir kere insan aynaya bakmalı. Yani şimdi bir kere dış politikada mütekabiliyet diye bir şey var. Yani karşılıklılık, karşılıklı adım atma, karşılıklı harekete geçme ya da karşılıklı duranlaşma. Buna biz hani mütekabiliyet diyoruz. Şimdi fakat hukukta mütekabiliyet yoktur. Yani bu aslında de facto yapılır. Yani yapılır fakat bu cari bir şey değildir. Yani hukuk alanında mütekabiliyet esasıyla devletlerin yürümesi pek beklediğimiz bir şey değil. Şimdi fakat aynaya bakmak gerekir dediğim nokta şu. Şimdi mesela Amerika kendi hukukun üstünlüğüyle övünen ve aslında bunu dünyaya empoze etmeye çalışan bir ülke konumundayken biz şunu biliyoruz. Yani Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısının aylardır Amerika mahkemeleri tarafından yargılanması hukuksuz bir biçimde ve Sudan gerekçelerle, Sudan sebeplerle tutukluk halinin bir yılı aşması, iki yıla yakın bir süredir tutuklu kalması. Ki kaldı ki bir başka ülkenin iç işi sayılabilecek bir meseleyle yargılanmasına hiç Amerika ses çıkarmadı. Aylarca Türkiye buna itiraz etti. Türkiye'den bu konuyla ilgili konuşmadık. Kimse kalmadı. Yani bütün siyasetçiler konuştu, bütün gazeteler vesaire, televizyon, herkes konuştu bunu. Amerika'nın duymaması imkansız. Buna hiçbir tepki vermedi Amerika. Kulağının üstüne yattı. Fethullah terör örgütünün elebaşısı Pensilvanya'da konforlu bir hayat yaşıyor. İşte geniş araziler içerisinde, bahçeler, ağaçlar, çiçekler, böcekler içerisinde, büyük bir yalı içerisinde lüks bir yaşam sürüyor. Bu böyle bir hayat içerisinde ve bu Türkiye'de birçok insanın kanına dokunuyor. Yani başta şehitlerin ailesinin kanına dokunuyor. Çünkü baş aktör kendisi, emri kendisi verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu terör örgütü elebaşısının Türkiye iade edilmesiyle ilgili Türkiye birçok dosya hazırladı. Adalet Bakanlığı, işte kimisi 1000 klasör diyor, kimisi 500 klasör diyor ama CHP'nin de hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde incelediği ve inceleme neticesinde ufak tefek eksikler var. Aslında dosya iyi hazırlanmış dediği İnce'nin, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde gündeme getirdiği için Adalet Bakanı'nın buyurun gelin bakın dediği ve CHP ekibinin gidip baktığı, özellikle bunu söylüyorum. Böyle dosyaların olduğu ikili görüşmelerde, yani mesela diyelim ki Başkan Trump ve Başkan Erdoğan bir zirvede bir araya geliyor. Birinci madde hep FETÖ'nün olduğu ve Fethullah Gülen'in iadesi konusunun konuşulduğu bir meselede Amerika hiç cevap vermedi bize. Yani bu iade ile ilgili hiçbir şey söylemedi ki Türkiye için çok önemli bir mevzu. Yani 81 milyonun bildiği, 81 milyonun ilgilendiği, kanlı bir darbenin henüz yaralarının sarılmaya yeni yeni başlandığı, birçok kişinin etkilendiği bir darbe girişiminde Amerika maalesef ketum davranıyor ve bunun iadesiyle ilgili tek bir adım atmış değil. tek bir hukuk sürecinin başlama şeyi olmadı. Yani mesela Amerikan mahkemeleri bile Fethullah Gülen'in yargılanmasıyla ilgili hiçbir adım atmadı. Şimdi bu iki örnek ortada. Amerika'nın tutumu ortada. Amerika'nın hukuk, adalet, eşitlik bağlamındaki duruşu ortada. Yani bunu dış politik, real politik anlamda da okuyabilirsiniz. Şimdi bu Amerika kalkıp PKK ve FETÖ ile FETÖ adına nasıl söyleyeyim, ajanlık yaptığı yaptığına dair delillerin olduğu ve bu konuda yargılanan bir ki bu yargılama bu adamın din adamı olması hasebiyle bir kenara koyulmayacak, ayrı muamelede bulunmayacak Türk mahkemeleri, Türkiye mahkemeleri. Yani bir insanın din adamı olması, bir insanın misyoner olması o insanın yargılanmayacağı anlamına gelmiyor. Türkiye'de adalet sistemi böyle, Amerika'da da öyle. Yani dolayısıyla yargılanan, yargı süreci henüz devam eden bir papazla ilgili Amerika'nın en üst düzey yetkililerinin, işte Pence ve Trump'ın böyle zehir zembelek, aşağılayıcı, küçümseyici bir tavırla Türkiye'yi tehdit etmesine herhalde kimse papuç bırakmaz. Ki Amerika'nın adaletle ilgili karnesi de ortadayken, Z raporu ortadayken. Şimdi burada bence şunu bilmesi lazım, aynaya bakması gereken Trump ve Pence. Yani Türkiye bir kere eski Türkiye değil. Yani o parmak salladığınız, işte 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda talimat verdiğiniz, Türkiye'yi Washington'dan yönettiğiniz bir durum yok. Yani şu an o Türkiye değil burası. Nitekim bunun eski Türkiye olmadığımızın cevabını Trump'ın attığı tweetten ve Pence'in açıklamasından bir yarım saat, bir saat sonra Çavuşoğlu'nun, Sayın Çavuşoğlu'nun ve Sayın İbrahim Kalın'ın, Başkan Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklamanın biz tonundan biliyoruz Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eskiden Amerika böyle bir tehditte bulunsa Türkiye'den boynu bükük cevaplar gelirdi. Hatta emredersiniz kıvamında cevaplar gelirdi. Ama dün siz de görmüşsünüzdür mutlaka. Gayet vakur ve Türkiye'ye yakışan bir edayla bizi tehdit edemezsiniz. Hatta mealen siz kimsiniz, haddinizi bilin tadında, modunda cevaplar geldi. İşte Dışişleri Bakanımızdan, Sayın İbrahim Kalın'dan. Ve Türkiye bu konuda geri adım atmayacağını göstermiş oldu. Bir anlamda aslında benim dediğime, başta dediğim şeye geliyoruz. Ya önce aynaya bak, yani önce kendine bak, ondan sonra bizimle ilgili bir şey söylüyorsan söyle. Ama başa döneyim, yani dediğim gibi bu bir mütekabiliyet değil, adalette mütekabiliyet değil. Türkiye'de bir yargı var ve bu bağımsız mahkemeler tarafından yargılanıyor. Bunun son ve bununla ilgili şu anda bir karar da verilmiş durumda. Kendisi şu anda ev hapsinde, tutukluluğu yok şu anda, sadece ev hapsinde tutuluyor. Buna da Amerika saygı göstermeli.
Peki ve iç siyaset de son derece hareketli. CHP'deki gelişmeler takip ediliyor. 24 Haziran seçimleri sonrası bir değişim tartışması başladı CHP'de ve olağanüstü kurultay talep eden bir kesim var. Bunun gereksiz olduğunu söyleyen bir kesim var. Dün il başkanları, vekiller kurultay istemiyoruz açıklamasını yaptılar. Nasıl değerlendireceksiniz
CHP'de? Valla CHP'de çarşı karıştı. Yani bu kurultay süreçleri CHP'de çok sancılı geçiyor. Yani çünkü yani her ne kadar CHP kendi kurultay için delegelerini hür iradeli delegeler olarak tanımlasa da aslında genel merkez sultasının, genel merkez baskısının had safhada olduğunu biz biliyoruz CHP'de. Yani bu konuda biraz sicili bozuk. Çünkü ciddi tehditler oluyor delegelere. Yani çok hür değiller CHP'li delegeler. Nitekim bazı imzaların geri alındığını, yani daha önce evet kurultaya gitmemiz gerekiyor olan üst kurultaya diye noterden imza veren bazı delegeler bir kısmı imzalarını geri çektiler. Bu delegeler şunu söylüyor, yani imzalarını çekenler, kimisinin tehdit edildiği, kimisinin Kimisine vaatlerde bulunuldu, kimisine meclis üyeliği vesaire teklif edildiği şeklinde bunların ikna edildiği noktasında haberler geliyor. Bu şekilde ikna edildiklerine yönelik ve imzaların çektiklerine yönelik, geri çektiklerine yönelik haberler geliyor. Ama öte yandan tabii bu Kılıçdaroğlu ve ekibinin hamleleri, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları olağanüstü kurultaya gidelim şeklinde noterden imza verenlere karşı bir baskı uyguluyor. Bu bir taraf, CHP'nin bir tarafı vazgeçirmeye çalışıyor. Diğer tarafta tabii bir taraftan da o yeter sayısına bakıyorlar. Yani oldu mu olmadı mı vesaire onu kontrol ediyor. Diğer tarafta İnce'nin ekibi. İnce'nin ekibi içerisinde bu kurultay için ciddi bir mekik dokuyan hani ve bu işlerde mahir kişiler var. Onlar geçtiğimiz günlerde bir sayıyı bulduk şeklinde, yani biliyorsunuz kurultaya gitmesi için CHP'nin bir salt çoğunluğu elde etmesi lazım. Yani evet, bu çağrı için. Bunu yakaladık şeklinde bir açıklama geldi CHP içerisinden, bir milletvekili bunu söyledi. Yani bunun bir süresi var tabii. Bu süre içerisinde oldum olmadım, ama biz Kılıçdaroğlu'ndan şöyle bir hamle de bekleyebiliriz. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bu salt çoğunluğun yakalandığını, yani Muharrem İnce'nin olağanüstü kurultay için yeter sayısını bulduğunu anlarsa, bunu kesin kanaat getirirse Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi de olağanüstü kongreye götürme maksatlı bir hamle yapabilir. Bunu bekleyebilir CHP'den. Tabii bununla beraber 129 CHP milletvekili açıklama yaptı. Biz genel başkanımızın yanındayız, arkasındayız Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Kurultaya gerek yoktur. Bu süreçler, bu tip imzalar partiye zarar veriyor şeklinde bir duruş sergiledi. Bunun yanında 59 il başkanı, CHP il başkanı da açıklama yaptı. Tabi bu il başkanlarının baskıyla açıklama yaptığını da biliyoruz. Ama son tahlilde CHP'de işler karışık. Yani bu kurultay süreçleri de farkında değil CHP'liler, ama aslında partiye ciddi zarar veriyor.
Peki bakalım gelişmeler ne yönde olacak, hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Milat Gazetesi Ankara temsilcisi Bayram Zilan konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz spor yorumcusu Tansu Polatkan. Hoş geldiniz programımıza Tansu Polatkan.
Teşekkür ederim Arzu Türkdoğan, iyi yayınlar
diliyorum. Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Sporun gündemini konuşacağız sizinle. Sporda yaşanan gelişmeleri neler var sporun
gündeminde? Evet, tabii futbolda artık renkli ve de hareketli günler. Dün Beşiktaş'ın UEFA Ligi 2. ön eleme turunda oynadığı karşılaşmayla hareketlendi diyebiliriz. Deplasmanda Tonşam'ı 2-0 yendi ve rövanş için büyük bir avantaj sağladı. Rövanş karşılaşması da 2 Ağustos'ta oynanacak. Onun dışında Fenerbahçe'nin hafta içinde biliyorsunuz 3. Şampiyonlar Ligi 3. turunda rakibi belli oldu. Benfica ile karşılaşacak 7 Ağustos'ta. Aynı şekilde ilk maçı deplasmanda oynayacak Fenerbahçe. Sonra kendi sahasında rövanş oynayacak. Başakşehir takımının da rakipleri belli olacak. Onun rakibi de Aberdeen ile Lillestrøm arasında oynanan maçın sonunda belli olacak. Gerçekten futbolda renkli günler başlıyor. Evet. Bu arada Beşiktaş'ın sonraki rakibi büyük bir ihtimalle LASK Linz olacak. Çünkü ilk karşılaşmayı 4-0 kazandı. Kendi sahasında oynayacağı oynadığı bu karşılaşmadan sonra herhalde deplasmanda farklı bir 5-0 gibi bir yenilgiyle karşılaşmayacak. Bu arada tabii futbol gündeminde son günlerde en çok konuşulan konu, bilmiyorum katılacak mısınız, Mesut Özil.
Elbette, onu o kadar çok konuştuk ki, evet, programımız
Mesut
içerisinde.
Özil kendisi de söyledi, kazandığımız zaman Alman, kaybettiğimiz zaman göçmen oluyoruz dedi. Bu biraz da federasyon başkanından kaynaklanıyor. Daha önce de bu federasyon başkanının özellikle göçmenlerle ilgili ırkçılık yaptığı ortaya çıkmıştı. Zaman zaman bu dalgalanmalar oluyor. Aynı şekilde Mesut Özil gibi İlkay Gündoğan'a, Boateng'e, Rüdiger'e, Kedira gibi sonradan Alman olanlara pek sıcak bakmayan bir isimmiş. Ama sonunda benim de bazı hatalarım oldu şeklinde bir yaklaşımı var federasyon başkanının. Bu arada kamuoyu Löw, Bierhoff ve federasyon başkanının istifa etmesini istiyorlar. Löw'ün bu krizi iyi değerlendiremediğini, krizi yönetemediğini iddiaları var. Evet. Bierhoff takımın menajeri. O da aynı şekilde krizi yönetemeyenlerden biri. Krizi başlatan federasyon başkanı Mesut Özil de doğal olarak artık Alman milli takımında oynamayacağım dedi. Hı hı. Tabii bu arada bizim Türkiye olarak yaklaşımımız da çok Özil'in Alman milli takımını seçtiği zaman bizim yaklaşımımız çok medeni bir şekildeydi. Yani kimse Özil'i kınamadı, niye Alman milli takımında oynayacaksın, niye bizde oynamıyorsun gibi bir yaklaşımı olmadı. O açıdan bu krizi nasıl çözecekler, nasıl düzelecek de bunu zaman gösterecek.
Çözülür mü size göre?
Yani artık geriye dönüş yok diye bir ifadesi var. Mutlu Özil var, Mesut Özil'in kardeşi ve menajeri. Geriye dönüş yok diyor. Artık daha huzurlu bir şekilde şimdi Singapur'da Arsenal kendi takımıyla idmanlarını sürdürüyor. Bir bakıma artık herhalde kafası rahat. Tabii Almanya'da bu tür olayların yaşanması da biraz eskiye doğru gidersek normal gibi geliyor ama Alman milli takımda dünya kupalarını kazanmış, milli takıma büyük katkıları olmuş bir futbolcu, ya bu tip futbolcular için de federasyon başkanının yaklaşımı hiç hoş değil diye düşünüyorum. Evet. Bunu Alman kamuoyu da aynı şekilde düşünüyor ki onların istifalarını istiyorlar. Evet. Bakalım zaman ne gösterecek? Mesut geriye dönecek mi yoksa sadece kendi takımında mı oynayacak? Bir de Mesut Özil'le bu yaşananlar, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'la bu yaşananlar belki de diğer futbolcuların da, aynı durumda olan futbolcuların da huzurunu kaçırmıştır.
Evet.
Belki onlar da bir şekilde bir tavır koyacaklardır diye düşünüyorum. Dünya Kupası'nı izledik, birçok takımda başka ülkelerde doğup gelip oynayan o kadar çok futbolcu vardı ki işte Fransa milli takımı bunun en güzel örneğiydi. Evet. Dolayısıyla bu tip sıkıntıların artık 21. yüzyılda yaşanmaması gerekir diye düşünüyorum. Mutlaka herkes de aynı şeyi düşünüyordur.
Evet.
Evet, bu arada özel maçlar devam ediyor. Fenerbahçe bu akşam Altınordu ile İzmir'de oynayacak. Altınordu'dan iki futbolcu aldı. Herhalde onlara bir jest olarak Altınordu ile oynayacak. Galatasaray Tunus'a gidiyor. Bu arada 15 ve 17 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda sporcularımız 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandılar. Gamze Nur Sarıkaya gümüş, Pelin Su Bayav bronz madalya almış. Hakan Şükrü Kurnaz da yine gümüş madalya almış. Hep burada dikkat ederseniz genç sporcularımızın başarılarından söz ediyoruz. Demek ki yine aynı şeyi tekrarlayacağız. Genç kuşakta çok yetenekli isimlerimiz var. Bu isimler değerlendirilmeli ama belirli bir yaşa geldikten sonra bu yeteneklerini geliştirme yaşına geldikleri zaman, çalışmaları gerektiği zaman biraz herhalde dalga mı geçiyorlar diyeyim, ne diyeyim, beklenen sonucu göremiyoruz onlardan. Evet. Bu hafta sonu 46.sı yapılacak Yaşar Doğu Uluslararası Güreş Turnuvası'nın İstanbul'da başlayacak aşağı yukarı tabii yarım asra yaklaşan bir dönem. Yaşar Doğu'nun güreşçi olarak, milli sporcu olarak Türk sporuna katkıları, dünya sporuna etkileri çok fazla. 21 ülkeden 300'e yakın çok üst düzey güreşçi katılacak. Yani bu güreşçiler arasında olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları var. Gerçekten hem güreş sporumuz adına hem de Yaşar Doğu'yu anma adına gerçekten sevindirici bir organizasyon. Geçen hafta da Hamit Kaplan Vehbi Emre turnuvası vardı. Hı hı. Ama bu daha renkli, daha çok sporcunun katılacağı turnuva olacak.
Evet.
Bu arada yine bir başarımızdan söz edeceğiz. 2018 Uluslararası Zihinsel Engelliler Avrupa Yaz Oyunları'nda sporcularımız 24 madalya kazandı. Bunlardan biri altın, 13'ü gümüş, 10'u da bronz madalya. Demek ki biz yine aynı noktaya dönüyoruz. Yetenekli gençlere sahibiz. Zihinsel engelliler de olsalar, ampute de olsalar başarıları söz konusu. İyi hocalar, iyi eğitimciler, iyi bir altyapı çalışmasıyla gelecekte çok önemli yerlere gideceklerdir diye düşünüyorum bu sporcularımızın. Bunun dışında UEFA geleceğin yıldızları listesini açıkladı. 50 sporcu var bunların içinde ve bu 50 sporcular 17 ile 22 yaş arasında ve bizden de Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın adı geçiyor. Zaten iki sezondur oynadığı futbolla dikkat çeken, Avrupalıların gözünü diktiği, radarını aldığını ifade edebileceğimiz bir futbolcu. Umarız o da bunun kıymetini bilir, kendine iyi bakar ki yaş olarak çok uygun bir yaşta. Geleceği olan bir futbolcu, önemli olan işte ben ne oldum demeyecek. Ne olacağım diyecek, hani atalarımız böyle bir ifade kullanmışlar. Bunlar aslında bizim sporcularımız için genel olarak çok önemli. Çok çabuk büyüdüklerini, çok çabuk artık vazgeçilmez olduklarını düşünürlerken bir anda tepe taklak oluyorlar. Geçmişte bunu yaşadığımız, tanık olduğumuz birçok sporcu oldu. Tabii burada ailenin ve de kulübün iyi yönlendirmesi, onu iyi yönetmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bizde çoğunlukla yine geçmişte çok tanık olduğumuz çok genç sporcular para kazanmaya başladıkları zaman ailelerinden kopup başka yönlere gittikleri için de genç yaşta kaybolmuşlardır. Evet. Bunun birçok örneği var hepimizin hatırında. Hı hı. Çok yakın dönemde. Japonya'da üniversiteler arası karate şampiyonası vardı. Orada Eray Şam'dan altın, Emre Vefa Göktaş da bronz madalya kazandı. Üniversiteli sporcularımızın başarılı olması tabii ki eğitimle sporun bir arada yürümesinden kaynaklanan bir unsur diye düşünüyorum. Bütün sporcularımızın iyi eğitimli olması, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın spor okulları açarak yetenekli sporcuları branşlarında yetiştirmesi zannediyorum ki Türk sporunun, hı hı, geleceği açısından çok önemlidir. Nasıl ki Amerika Birleşik Devletleri'nde burslarla okuyan, üniversitelerde okuyan sporcular var. Bunu ben tenis sporundan biliyorum. Birçok Ankara'dan tenis oynayan, liseyi bitiren çocuklar Amerika'ya burslu gittiler, hı hı, ve orada tenis oynadılar, orada kaldılar. Oradaki takımlarda, üniversite takımlarında başarıyla spor hayatlarını sürdürdüler. Eminim ki Türkiye'de de bir gün böyle bir atılım olacaktır diye düşünüyorum.
Evet, kısaca bir de transfer hareketinden
bahsedelim. Şimdi transferler var tabii. Fenerbahçe Swansea'den Ayev diye bir futbolcuyu getirdi. Beşiktaş Enzo Rico diye bir futbolcuyla anlaştı. Bir kaleci peşinde koşuyor çünkü kendi kalecileri Fabri, ki gerçekten Beşiktaş'ta başarılı maçlar oynamıştı, o Fulham takımına gitti. Arayışlar sürüyor. Galatasaray transfer konusunda biraz sıkıntılı. Gomis problem yaratıyor. Beşiktaş arayış içinde. Yani imzalar atılmadan, paralar ortaya çıkmadan ne olacağı belli olmaz. Çünkü transfer dedikoduları hiç bitmiyor. Fenerbahçe'nin talip olduğuna Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir talip oluyor. Hı hı. O gidiyor Bursaspor'la anlaşıyor. Bursaspor'un talip olduğuna ne bileyim Göztepe imza attırıyor. Böyle maçlar başlayıncaya kadar, aslında 10 Ağustos'taki maçlar başlayıncaya kadar kadroyu daha tam tespit etmek mümkün değil.
Bir de maddi sıkıntılarından bahsediliyor.
Tabii bir de kulüplerin. Tabii kulüplerin Ali Koç'un çok enteresan bir açıklaması var. Borcumuz 400 milyon değil diyor. Buna karşılık Aziz Yıldırım'ın bir karşı atağı olacak.
Sitemkar bir açıklaması da var.
Önümüzdeki günler gerçekten Fenerbahçe camiasında yine çalkantılar devam edecektir diye düşünüyorum.
Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız
İyi için
sağ
diliyorum.
Olunuz. Sağ olun. Spor yorumcusu Tansu Polatkan konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in batısı, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısıyla Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Hatay kıyıları, Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yurdumuzda ve dünyadaki bazı merkezlerde bugün beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle olacak. Ankara parçalı bulutlu öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30, İstanbul parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31, İzmir parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Erzurum az bulutlu ve açık 32 derece olacak. Amsterdam az bulutlu 34, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Bağdat sıcak 42, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 36, Roma az bulutlu 31, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Londra ve Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Lefkoşa az bulutlu 32, Madrid az bulutlu 34, Pekin az bulutlu 33, Mekke sıcak 45, New York parçalı bulutlu 24 ve Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan, merhaba.
Merhaba, günaydın.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Orta Doğu'dan bize neler aktaracaksınız?
Tabii Irak'ta bildiğiniz gibi uzun zamandır devam eden, 8 Temmuz'dan itibaren devam eden bir protesto durumu söz konusu. Basra'da başlayan. Basra'da özellikle İran'ın elektrikleri kesmesiyle birlikte protesto gösterilerine başlayan halk hem elektrik sorunu hem su sorunu hem de kamu ve hizmetlerinin yetersizliği, aynı zamanda da hükümet tarafından yapılan yolsuzluk iddiaları üzerine protesto gösterilerine halen devam ediyor. Gösteriler başta Basra'dan başladı. Basra'nın dışında Mursel, Nazikar, Nisan ve Necep'ten sonra Bağdat'a kadar sıçradı. Birçok ilde zaman zaman halen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ancak ilk başladığı gibi şu an devam etmediğini de altını çizmekte fayda var. Özellikle İbadi Basra'ya yönelik çeşitli yaptırım kararları almaya başladı. Yatırım sözleri vermeye başladı. Hatta en son 3 milyar dolarlık bir hide aktaracağı yönünde de bir açıklama yapmıştı. Diğer taraftan otonom için de bir hazırlık yapıyor. Şu an otonom yönetim için Basra meclis üyeleri otonom yönetim için şu an bir hazırlık yapıyor. İbadiye her ne kadar kaç defadır buna karşı çıkmış olsa da bu sefer biraz zorlanacak gibi görünüyor göstericilerin bu taleplerine ya da meclis üyelerinin bu taleplerine karşı. Şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen kimi açıklamalara göre 14 kişi hayatını kaybettik. Kimi açıklamalara göre de şu ana kadar 7 kişi protestolarda hayatını kaybetti. Ancak yüzlerce yaralı ve yüzlerce gözaltına alınan kişiler var. Gözaltına alınan kişiler genelde şehir dışından gelen, yani başka yerlerden gelen protestolara karışan ya da üzerlerinde silah bulunduğu ifade edilen kişiler. Protestoların uzun bir sürede devam edebileceğini söylemekte fayda var. Çünkü İran henüz elektrik sorununu çözmedi. Diğer taraftan da Irak zaten bu elektrik kesintileri karşısında nasıl bir tedbir alacağına yönelik herhangi bir adım atamadı maalesef. Diğer taraftan insan hakları dernekleri de tepkilerini devam ediyorlar. Önümüzdeki süreçte nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız bizler de merak ediyoruz. Kandil'e yönelik operasyonlar şu an devam ediyor. Sidekan tarafına kadar şu an kara harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor. Bundan sonraki süreçte hedef Kandil Dağı'nın tam merkezi, tam göbeği. Buraya kadar da Mehmetçiğimiz üstün bir gayretle, üstün bir çalışmayla çalışmalarına devam ediyor, operasyonlarına devam ediyor. Hatta son zamanlarda Doğuk'un kuzeyindeki yerleşim yerlerinden yine sesler yükselmeye başladı. PKK'ya tepkiler yükselmeye başladı. PKK'yı bölgede istemediklerini ifade ediyor bölge halkı. Bununla ilgili de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Mehmetçiğimizin operasyonlarına yerel halktan da destek sesleri yükselmeye başladı. Diğer taraftan Sincar bölgesindeki PKK unsurlarının bölgeyi boşalttığına yönelik bazı bilgiler söz konusu. Çünkü bildiğiniz gibi protestoların Irak geneline yayılmasıyla birlikte bu alandaki özellikle tartışmalı alanlardaki askeri güçler Irak'ın güney bölgelerine çekildi. Burada bir güvenlik boşluğu oluşmaya başladı. Boşluğun bu oluşmasıyla birlikte Türkiye biraz daha sert bir tedbir almaya başlayacağını söyledi. Daha doğrusu tepkisini daha yüksek bir sesle ifade etmeye başladı. Çünkü bölgede oluşabilecek herhangi bir kriz Türkiye'yi de yakın komşu olarak çok anında çok ciddi anlamda etkileyebiliyor. Sincar'a yönelik bir açıklama, PKK o bölgeden tamamıyla çekildiğini açıkladı ancak gördüğümüz kadarıyla ve aldığımız bilgiler kadarıyla PKK Irak askerlerinin orada daha fazla çekilmesiyle, orayı boşaltmasıyla birlikte orada daha fazla yer edinmeye başladı. Sadece Sincar değil, Kandil'e yapılan operasyonla birlikte Mahmur bölgesine de yoğunlaşmaya başladı PKK. Diğer taraftan Suriye sınırına da yine yakın noktalarda PKK'lı teröristlerin yer aldığını söylemekte fayda var. Onlara karşı Türkiye'nin operasyonları şu an devam ediyor. Kararlılık da devam edecek. Mahmur ve Sincar'la ilgili de önümüzdeki süreçte daha net ifadeler kullanabileceğiz. Çünkü hem Sincar hem Mahmur'a yönelik de bir operasyon söz konusu. Şu an halen Türkiye ile Bırakma Merkezi Bağdat Hükümeti arasında görüşmeler, istişareler devam ediyor. Askeri anlamda da şu an görüşmeler devam ediyor. Diğer taraftan yine sıcak havalarla birlikte ülkede şu an ciddi anlamda bir ekonomik kriz de baş göstermeye başladı. Sadece sıcak havalar değil, tabii sıcak havalar ve elektrik kesintileri elektrik kesintilerinin çok fazla kendisini hissettirmesiyle birlikte halk artık tepkilerini yükseltmeye başladı. Diğer taraftan 30 Eylül'de yapılacak bir yerel seçim var. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde şu an bütün siyasi partiler adaylarını belirleme telaşı içinde. Birçok siyasi partide adaylarını tespit etmiş durumda, listelerini hazırlamış durumda. Gözler tamamıyla 30 Eylül'de yapılacak Irak Kürt Bölgesel Yönetimindeki parlamento seçimlerine çevrilmiş durumda. Ancak Mesut Barzani'nin boşalttığı başkanlık koltuğunun yeri doldurulacak mı? Yoksa tamamıyla o koltuk askıya mı alındı? Şu an tam anlamıyla netleşmiş değil ama siyasi partiler, hemen hemen bütün siyasi partiler KDP haricinde bu koltuğun artık aktif bir şekilde faaliyet yürütmemesini istiyor. Yani o koltuğun boş kalmasını istiyor. 30 Eylül tarihinde de bunun sonucunu, 30 Eylül tarihine kadar da bunun sonucunu görmüş olacağız.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Türkdağ'ın.
Evet, haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız sizinle. İç ve dış gelişmeleri konuşacağız. 25 Temmuz'dan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'da 10. BRICS zirvesi için Güney Afrika'da bulunuyor. Önemli bir zirve. Hem ekonomik sonuçları var hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği önemli ikili görüşmeler var. Çin Devlet Başkanı ile görüştü dün. Rusya lideri Putin'le görüştü. Bugün de ikili temaslarının devam ettiği bilgisini verdi muhabirimiz programımızın başında. Nasıl değerlendireceksiniz zirveyi?
Evet, tabii Türkiye gündemi çok hızlı bir şekilde yine ilerliyor. Evet. Devam ediyor. Gündem hiçbir şekilde hani
sakinleşmiyor.
BRICS zirvesi şu açıdan önemli. Son iki yılda Türkiye bildiğimiz gibi Doğu açılımı dediğimiz, özellikle Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, İran'la ekonomik, siyasi ve askeri anlamda bir işbirliği yapıyor. Bu işbirliği içerisinde de BRICS'in ekonomik anlamda tabii Çin, Rusya önderliğinde bölgede bir etkinliği var. Bu etkinlik Türkiye açısından bir avantaj oluşturuyor. Neden? Bildiğiniz gibi dün yapılan açıklamada örneğin Türkiye'nin Çin'den kredi sağladı ki aynı gün Amerika Birleşik Devletleri uluslararası örgütlerden Türkiye'ye kredi verilmesi konusunda bir yaptırım kararı aldı ve dolar üzerinden bir baskı hissediyor Türkiye. Bu açıdan da dışarıdan finansmana ihtiyacı var. Bunu da BRICS üzerinden, Çin üzerinden sağladığını görüyoruz. Şimdi bu iki yıllık dönemde Türkiye'nin bir güvenlik bazlı, bir de ekonomik bazlı bir açılma ihtiyacı vardı. Güvenlik bazlı açılımı Rusya ile işbirliği kurarak ve S-400'leri alarak sağlamayı başardı diyebiliriz. Yani anlaşmayı yaparak, S-400'ler gerçi daha henüz teslim edilmedi ama 2019'da gelecek. Bir diğer açılım ise ekonomik bir açılım ki bu da Batı'nın uzun yıllardır Türkiye'yi bir şekilde kendisine bağlamak için kullandığı enstrümanlardan birisiydi. Hem Avrupa ülkeleri hem de Amerika Birleşik Devletleri önce IMF üzerinden, daha sonra işte Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği üzerinden, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret üzerinden bunu sağlamaya ve Türkiye'yi bir şekilde bazı konularda ikna etmek ya da bazı konularda zorlamak amacıyla bir silah olarak kullandılar. Türkiye belki güvenli güvenlik sorununu kısmen aştı ama ekonomik anlamda hala yurt dışıyla çok sıkı ilişkiler kurmaya muhtaç. Bunu da işte bu BRICS zirvesiyle birlikte bu eksikliği de Çin üzerinden, Çin'deki sermayeyi ya da Çin'deki bankaları Türkiye'ye kredi vermeye, ucuz kredi vermeye ve Türkiye'deki bir takım projeleri finanse etmeye ikna ettiklerini söyleyebiliriz. Bununla ilgili Sayın Ekonomi Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları vardı dün. 3.6 milyar dolarlık kredi üzerinde anlaşma mutabakat sağlandı ve bunun devam edeceği ile ilgili. Bir de tabii bu dönemde sadece Türkiye değil, Çin'in, Rusya'nın, İran'ın, Pakistan'ın yine bölgede, o Asya Pasifik'te yine hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Batı açısından bir baskıya uğradığını söyleyebiliriz. Şimdi bu ülkeler BRICS üzerinden bir şekilde birlik beraberlik sağlayarak dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin baskılarına karşı bir duvar örüyorlar. Şimdi tek tek mücadele edecek olurlarsa her birisinin bu konuda başarısız olma şansı oldukça yüksek. Ama birlikte hareket ederek bir şekilde bu yaptırımlara ya da saldırılara karşı duruyorlar diyebiliriz. Bir de tabii uzun yıllardır Türkiye'yi Batı müttefiği içerisinde yer alan bir ülke olarak gören Çin, Rusya, İran ya da Türkiye'yi NATO'yla birlikte NATO üyesi olması dolayısıyla güvensiz bir ortak olarak niteleyen Rusya ve Çin'in artık son dönemdeki Türkiye-Batı arasındaki ilişkilerden dolayı Türkiye'yi kendi bünyesine alma, kendi tarafında tutma konusunda bir takım gayretler içerisinde bulunduğunu görüyoruz ki bu gayretler içerisinde de BRICS zirvesinin bir etkisi var. Çünkü BRICS zirvesiyle birlikte Türkiye Doğu ülkeleriyle birlikte işbirliği yapma konusunda bir bağ elde ediyor. Ve onlarla ortak vizyon, onların vizyonuna ortak olma ya da ortak projeler, işte başta Çin'in İpek Yolu projesi olmak üzere Rusya'nın işte enerji koridoru, Türk akımı ve diğer alanlardaki girişimlerine ortak olarak bu süreçte Doğu'ya kendisini kabul ettirmiş oluyor. Burada tabii bu işbirliğinin Batı'yı da rahatsız ettiğini gözden kaçırmamak lazım. Zaten BRICS zirvesi olduğu gün, yani dün Sayın Cumhurbaşkanı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve işte Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştüğü anda Amerika Birleşik Devletleri'nin bir anda anlamsız ve ağır ithamların olduğu, işte Pastör Rahip Branson'la ilgili hem Trump'ın hem işte Pence'in, ondan sonra Bolton'un açıklamaları vardı. Bu açıklamalar gerçekten hani bir müttefiklik ilişkisi içerisinde bulunan iki devletin bundan önceki süreçlerdeki yapmış oldukları ilişkilere ters bir açıklamaydı. Şimdi bunun, bu tür açıklamaların aynı güne denk gelmesi bu BRICS zirvesindeki toplantıları psikolojik olarak etkilemek amacıyla da bir formül olarak, bir araç olarak kullandığını söyleyebiliriz. Zaten o konuya odaklanmış olan başta Dışişleri Bakanı olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalara yönelik bir cevap niteliğinde sözler söylediğini görüyoruz ki burada BRICS'teki o havayı dağıtmak, Türkiye'nin oraya odaklanmasını engellemek için bir formül oldu diyebiliriz. Şimdi bundan sonraki süreçte biliyorsunuz Türkiye başta Şanghay İşbirliği Örgütü olmak üzere işte BRICS, Avrasya Ekonomik Birliği, bunun gibi doğuda kurulmuş olan uluslararası örgütlerle iyi ilişkiler kurarak eksikliklerini tamamlamaya çalışıyor. Bu eksiklikleri güvenlik, ekonomi öncelikli olarak ilerliyor. Hem dış politika konusunda hem de askeri anlamda. Bununla ilgili bu ülkelerle uzun vadeli projeler, uzun vadeli stratejiler yapmaya çalışıyor ki böylece son iki yıldır başta terör olmak üzere işte darbe girişimi, bunun gibi tekrar edebilecek operasyonlara karşı bir önlem, evet, alıyor diyebiliriz.
Şimdi sizin de terör maddesinin altını çizdiğiniz gibi bu Güney Afrika ziyaretinin bir de FETÖ başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada kanaat önderleriyle de bir araya geldi ve FETÖ tehlikesine dikkat çekti. Orada okulları var FETÖ'nün. Bu okulların ya kapatılması ya da Türkiye'ye devrini gerektiğini ifade etti. Bir de bize verdiği zararı Güney Afrika'ya da verebilir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu açıdan nasıl değerlendireceksiniz ziyareti?
Şimdi tabii zaten bu BRICS zirvesi başlamadan önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı bununla ilgili. Bu FETÖ terör örgütünün en önemli buluşma noktaları Avrupa'da baktığınız zaman Almanya ve İngiltere. Asya'da ise Güney Afrika olarak gözüküyor. Neden Güney Afrika? Çünkü Güney Afrika ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir bağ var, sıkı bağ var. Bundan dolayı orada ABD'nin etkisinin fazla olmasından dolayı bu terör örgütünün orayı bir üs olarak seçtiğini söyleyebiliriz. En önemli liderleri işte başta MİT imamı olduğu söylenen daha önceki işte yine o Molla Şurası dediğimiz şurada görev almış önemli isimlerin Güney Afrika'ya kaçtığını biliyoruz. Gazetelerden de bununla ilgili açıklamalar yapıldı. Ama bu süreç Güney Afrika ile ilgili süreç gerçekten çok yavaş ilerliyor. Her ne kadar diğer Afrika ülkelerinde çok hızlı bir sonuç alınsa da Güney Afrika ile ilgili bu FETÖ terör örgütüyle mücadelenin ben şunu söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerle paralel olarak yürüyeceğini söylemek mümkün. Zaten belki de bu krizin ABD'nin o anda böyle bir kriz çıkarmasının ana nedenlerinden birisi de sadece Türkiye'ye mesaj vermek değil. Aynı zamanda Güney Afrika'ya da bir mesaj olarak nitelendirebiliriz. Belki Güney Afrika BRICS içerisinde bulunan bir ülke olarak Rusya ve Çin'le işbirliği yapan bir ülke olarak Türkiye'nin bu hassasiyetlerini dikkate alacakken ABD'den gelen bu tür sallolar dolayısıyla bir çekince buna koyması mümkün. Ama Türkiye'nin bununla ilgili mücadelesi devam ediyor. Çok sistematik ve sonuç almaya odaklı bir mücadele yürütülüyor diyebiliriz yurt dışında. Bunu zaman gösterecek. Güney Afrika ile ilgili belki bundan önceki süreçte Türkiye'nin işte suçluların iadesi başta olmak üzere bununla ilgili anlaşmalarda bir takım eksiklikler olduğunu söyleyebilirim. Bu eksiklikler tamamlanırsa sonuçta daha kısa sürede alınacak. Yani dünkü yapılan açıklamalarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından böyle bir izlenime kapıldık diyebiliriz.
Peki. Şimdi bir önemli başlık ise Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uygulamak istediği ekonomik yaptırımlar, uygulayacağı ekonomik yaptırımlar. Bununla ilgili iki ülke arasında sert söylemler var, karşılıklı tehditler var. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama var. İran'a karşı yapılmak istenen, uygulanmak istenen ekonomik yaptırımlara Türkiye'nin katılmak niyetinde olmadığını net bir şekilde dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem komşuluk ilişkimizden dolayı hem de aramızdaki ekonomik ilişkilerden dolayı dedi özetle. Nasıl değerlendireceksiniz bu açıklamaları?
Yani şimdi şöyle bakmak lazım. Sizin de dediğiniz gibi sınırımızda bir komşumuz ve biz petrolün önemli bir kısmını İran'dan alıyoruz. Enerji kaynağı, doğalgaz da alıyoruz aynı zamanda. Ama okyanusun ötesinde bir ülke sırf kendi çıkarları ya da İsrail'in güvenliği için size diyor ki o komşunla artık tüm bağlarını keseceksin, ticaret yapmayacaksın. Peki bununla ticaret yapmayacağız ama biz petrolü aynı fiyata sen verecek misin? Yok. Gazı aynı fiyata verecek misin? Yok. Peki benim buradan o sınırdaki tüm iller biliyorsunuz İran'la çok sıkı bir ticaret ilişkisine sahipler. Buradaki kayıpları verecek misin? O da yok. Peki o zaman ben neden? Hani sırf sen istediğin için İran'a böyle bir yaptırıma neden kapacağım? Şimdi Türkiye burada çok akıllı ve mantıklı açıklamalarda bulunuyor. Neden? Türkiye şunu söylüyor. Diyor ki Birleşmiş Milletler'de İran'la ilgili bir yaptırım kararı alırsanız ben buna uyarım. Çünkü Birleşmiş Milletler sonuçta uluslararası kabul edilmiş bir örgüt. Bunlara uymakta benim hiçbir şekilde bir tereddüdüm olmaz. Ama siz sırf kendi isteğinizle İran'a yaptırım uygulayın diyorsanız ben bunu yapamam diyor. Doğru. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin de Birleşmiş Milletler'den böyle bir kararı çıkarması mümkün değil. Sonuçta 5 tane ülkenin veto hakkı olduğu için Rusya bunu, Çin bunu veto edecektir. Böyle bir sonuç alamayacaktır. Zaten ABD'nin bu kadar hırçınlaşmasının, Türkiye'ye karşı hırçınlaşmasının ana nedenlerinden birisi de İran'a yönelik Türkiye'nin bu tavrı. Çünkü Türkiye burada özellikle İran'la ilgili konularda bunun sadece İran'dan kaynaklanan bir sorun olmadığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in keyfi isteklerde bulunduğu ve bu istekler dolayısıyla da sadece İran değil bölgede çok büyük bir krizin çıkmasının mümkün olabileceği ile ilgili tereddütlerini sık sık dile getiriyor. Burada tabii Türkiye diplomatik anlamda sakin olması gerekiyor. Onu özellikle söyleyelim. Bakın Rusya son 4 yıldır 2014 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri ile çok sakin bir diplomatik mücadele yürütüyor. ABD'nin birçok defa almış olduğu yaptırımlar, işte ambargolar, uluslararası örgütler üzerinden yapmış olduğu saldırılara karşı çok sakin ve elindeki o deliller üzerinden giderek bir başarı elde ettiğini söyleyebiliriz. Dünkü kriz durumuna baktığımız zaman ben şunu gördüm. Türkiye'de herkes bu krizle ilgili konuştu. Bu doğru değil. Türkiye'de sistemi idare eden, bununla ilgili konuşabilecek Sayın Cumhurbaşkanı ve onun yetki verdiği kişilerin buna dair elindeki deliller üzerinden ya da hangi etkilere bağlı olarak bunun kabul edilmeyeceğine dair dünyayı ikna edebilecek veya dünyadaki diğer ülkelere açıklayıcı belgeler üzerinden bir şekilde kendi tezini ortaya koyması gerekiyor. Ama İran konusu biraz sıkıntılı. Çünkü 18 Ekim'e kadar bir süre var bununla ilgili. Aynı zamanda 18 Ekim yaklaşık 90 gün. 90 gün içerisinde Türkiye İran'la ilgili bununla ilgili kararını verecek. Eğer vermezse diyor biz Türkiye'ye karşı yaptırım uygulayacağız. Yani tüm bu İran başta olmak üzere diğer Avrupa'daki etkileri de devreye sokarak yeniden Türkiye üzerine gelecekler. Tabii İran konusu dışında bir de S-400'ler konusu söz konusu ki S-400'ler üzerinden de yine alınan bir yeni bir karar var. Buna göre 60 gün süre verdiler. Bir rapor hazırlayacaklar ve bu rapor doğrultusunda da eğer Türkiye S-400'lerden vazgeçmez ise başta F-35'ler olmak üzere silah satışlarını durdurmayı öneriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Senato'da. Şimdi görünüyor ki ABD yıllardır alışmış olduğu Türkiye'yi özlüyor. Yani nedir bu özlem? Artık ABD politikalarına karşı çıkmayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin her istediğini yerine getirecek. ABD'nin üssü olacak. ABD'nin kullanabileceği akıncı gücü olacak. Bunlara alıştığı için bu yeni dönemde özellikle son 2 yılda Türkiye'nin bağımsız politika yürütmüş olması, bölgedeki bu politikaların ABD'nin dengesini bozuyor olması, ABD'nin projelerini bir şekilde sekteye uğratıyor olması Amerika Birleşik Devletleri'ni ve bazı Avrupa Birliği ülkelerini hırçınlaştırıyor ve bu hırçınlık da onlara çok anlamsız, mantıksız isteklerde ve taleplerde bulunmalarına neden oluyor diyebiliriz. Bu açıdan baktığınızda aslında bu ABD'nin ya da Avrupa Birliği'nden gelen durum, bu yaptırımlar Türkiye için bir şans olabilir. Bakın Amerika Birleşik Devletleri 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye silah vermedi, patriotlar vermedi. Bu sayede işte Türkiye kendi silahlarını üretebilecek bir konuma geldi. Hı hı. Ve silah sanayinde son 2 yılda en fazla atılım yapan ve yeni silah teknolojilerini üreten ülke konumuna geldi. Şimdi bu durum yeni dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditler üzerine yaptığı bu salvolar Türkiye'yi ekonomik ve askeri anlamda da bağımsız hale getirebilir. Hı hı. Yani siz şöyle örnek verirler ya, hani bana balık verme, balık tutmayı öğret manasında. Türkiye yıllarca hep balığı başkasından almış.
Evet.
Ve hazır bir şekilde yaşamış. Silahı satın almış. Ekonomik anlamda IMF parayı vermiş. Hı hı. İşte ekonomisini bir şekilde onlar kontrol etmiş. Ama bu yaptırımlarla birlikte milli ve yerli üretim başta olmak üzere Türkiye açısından önemli atılımlar olabilir. Bu bir şans olabilir. Toplumsal anlamda da buna destek olmak lazım. Ama bir diğer taraftan da hani düzeyli ve düzenli bir diplomasiyi de uygulamak gerekiyor. Yani diklenmeden dik durmak. Hı-hı. Hani hep söyleniyor. İşte hı-hı. Sayın Cumhurbaşkanı ve siyasiler bunu dillendiriyor. Hani diklenmeden dik durmak. Haklılığınızı doğru anlatabilirseniz, diğer dünya toplumlarını da ikna ederseniz. Ama çok bağırırsanız o haklılığınız arada kaynayabilir.
Evet. Peki, gelişmeler bu şekilde son derece hızlı ilerliyor. Evet. Bakalım sonuçları ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Programımıza katıldığınız için sağ olunuz. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü yeni günde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.
Yeni gün.